Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Arsen Nurmagomedov, Kovan Stüdyo'nun kurucu ortağı. Hoş geldin Arsen.
Hoş bulduk Eren.
Bölüme başlamadan önce çok kısaca ben şu anda bulunduğum lokasyon olan Han Spaces'a bir teşekkür etmek istiyorum. Son zamanlarda çektiğim bölümleri verdikleri lokasyon desteklediği için çok teşekkürler diyorum. Bu arada hani Coworking Space arayanlara da hani burayı da öneririm. Ben de kullanıyorum ofis olarak. Arsen tekrardan hoş geldin. Sana da hani yazdığımda da öncesinde de konuşurken de söylediğim aslında hani benim aklımda hani seni, senin hikayeni dinlemek isteme sebeplerimden ana konu aslında şu. Siz bir product stüdyo kurdunuz. Yani bu ne demektir vesaire onu da konuşuruz. Tamamen şeyden gelen bir hikaye bence. Hani sonuçta siz hani hayatta kalmak için, para kazanmak için ve aynı zamanda ama hani bu işi de sevdiğiniz için yaptığınız, oluşturduğunuz bir oluşum bu Kovan Stüdyo. Ve hani buradaki öğrenimlerinizi aslında biraz konuşmak istiyorum. Nedir bu Kovan Stüdyo? Ne yapıyorsunuz? Amacınız ne? Hani vizyonunuz ne? Onları biraz dinleyebilirsek süper olur.
Ben Kovan Stüdyo'dan şöyle başlayabilirim. Özetle biz B2B SaaS üzerine en azından şimdilik ürün geliştirmeyi hedefleyen bir şirketiz burada. Bu startup stüdyo olarak tanımlanan bir böyle şirket modeli var. Aslında uzun zamandır var ama böyle son zamanlarda artık böyle Wikipedia'sı da açıldı. En azından öyle söyleyeyim. Tanımı konuldu. Daha öncesinde çünkü böyle bir şeyin bir tanımı karşılığı yoktu. Dünyada zaten var herhalde bir 15-20 tane bilindik. Bununla alakalı bir şirketler var. Rocket Internet bile sayılabilir aslında startup stüdyo. İşte Betaworks var bu konuda iyi. Bunların aslında ortak yaptığı şey şu. In-house bir fikri alıp içeride hızlı bir ekip kurup oradaki know-how, belki farklı ürünlerdeki müşteri kitlesine, orada hala hazırda oturmuş olan yapıları, süreçleri hızlıca tekrarlayıp var olan bir fikri valide etmek, onu ürüne dönüştürmek, onu da aslında business'a dönüştürmek aslında mantık bu. Bütün kurgu aslında bunun üzerine kurulu. Biz de Kovan'da tabii bu kadar büyük böyle hacimlerle veya az önce bahsettiğim şirketlerle kıyas edilebilecek bir yapımız da yok. Çok küçük bir ekibiz. Ben ve ortaklarım 3 kurucu ortağız. Üçümüzde de böyle ürün üretme isteği var. Çok seviyoruz. Yeni bir şey yapalım. Biz daha çok hani business'tan daha çok ürünle ilgileniyoruz her seferinde. İlk projemizde Respect'te ürün tarafını oturttuktan sonra o business'ı büyütme tarafında aynı heyecanı alamadık. Halbuki çoğu girişimci para kazandığı yerden keyif alır daha çok. Biz de tam tersi. Biz üretmeyi seviyoruz. Biz de dedik ki biz bu know-how'ı, bu kaslarımızı iyice güçlendirelim. Böyle repeatable bir şekilde yeni ürünler üretelim. Böyle büyütme noktasına geldiğinde belki ekibimize yeni insanlar katarak o projeyi ilerletmek için böyle off-board edip gene aynı çatı altında devam etmek amacıyla kurduğumuz, bu sene başında aslında adını koyduğumuz bir oluşum oldu. Yoksa biz son 5 yıldır zaten çeşitli ürünler üretiyoruz.
Adını bu sene başında koyduğumuz dediğin Kovan Stüdyo'yu çünkü ben daha önceden de gördüğümü hatırlıyorum. Yanlış mıyım?
O zaman çok böyle Kovan Startup Stüdyo değildi. Şirketi ilk kurduğumuzda Kovan Bilişim olarak başladı. Hani sürekli böyle evrim geçiriyor.
Bilişim,
sürekli
teknolojileri, turizm aşı.
Sonra işte yurt dışına taşıdık şirketi. Böyle hani Kovan hep vardı ama bu startup stüdyo mantığıyla bunu bu sene başında artık şey dedik. Tamam, bizim yapacağımız iş bu. Ondan önce şeydi yani hep böyle Kovan böyle hep arada kalan, ne olduğu çok belli olmayan bir şirketti.
Hani siz zaten istediğiniz için bu işi yapıyorsunuz ve sevdiğiniz taraf orası, hani güçlük olan kaslarınız orası. Onu anladım, hani böyle küçük küçük ürünler yapıp bunu business'laştırma yolculuğu. Peki bu işin iş modelini de biraz merak ediyorum. Yani bu işin iş modeli Respect'te yaptığınız gibi, hani onu da konuşuruz. Mesela satmak mı, yoksa announce kit'teki gibi karlı bir hale getirip oradan yaratılan nakit akışıyla Kovan Stüdyo'yu beslemek mi? Yani buradaki düşünceniz ne tarafa doğru götürüyor? Bu arada hani ikisi de diyebiliriz yani, bilmiyorum.
Aslında ikisi ve daha fazlası da biz son 4 yılda böyle farklı farklı alanlarda değişik böyle girişimlerimiz oldu kovan çatısı altında. Yayıncılık yaptık. Ondan sonra tool yarattık, bir tane arbitraj tool'u. Yani Facebook'la Google çok ciddi arbitraj yapan bir ürün geliştirmiştik. Hani bizim güçlü tarafımız yayıncı tarafı değildi orada. Ondan önceki tecrübem de Onedio'da da aslında bizim yaptığımız. Onedio'nun da gizli böyle adımlarından bir tanesi bir içerik marketplace'iydi. Hatta Revo'dan yatırım almamızı sağlayan şey de oydu da. Çok Revo medya şirketlerinin yatırım yapmıyor. Ama arkada çok güzel bir ürün var. Marketplace yarattık. Bizde hep böyle bu ürün tarafı hep var. Hani farklı sektörlerde de var. Son zamanlarda biz B2B SaaS üzerine odaklanmaya başladık. Bunun da açıkçası şöyle, hani belki benim için çok iyi bir tecrübe oldu bunların hepsini deneyimlemek. Reklam tarafında, arbitraj tarafında ve çok güzel karlar, yüksek hacimler yakalayabiliyorsun. En azından benim için de işte e-ticaret tarafında bir şeyler yaptık. Çok güzel gene gelirler kazanabiliyorsun ama genelde şöyle oluyor reklam tarafında, hani ürünü kullanan adamla parayı sana veren adam aynı değil. O da senin ne kadar iyi ürün ürettiğin aslında çok önemli olmuyor. Aslında B2B SaaS'ta genelde sana para veren adam aslında senin ürününü kullanan adam. Ve ürün ne kadar iyi yaparsan o kadar daha iyi geri dönüşünü hissediyorsun. Ve bir de hani maddi değil manevi bir tatmin başlıyor o noktada. Yani mailleri falan gelince biz çok keyif almaya başladık. Ya ben işte 8 tane PDF conversion tool'u denedim. Sizinki kadar iyi çalışan yok dediği zaman birisi, hani biz $1,000 verse bu kadar mutlu olmazdık belki o noktada. Onun keyfiyle biz aslında diğer bütün sektörleri bırakıp daha stabil, daha yavaş büyüyen bir sektöre atılma kararı aldık. Yani o yüzden B2B SaaS üzerinde kendimizi böyle limitliyoruz. Dediğim gibi her sektörde aslında birer üründü. Bu böyle benim yıllar boyunca böyle edindiğim bir çıkarım oldu.
Peki yani B2B SaaS anlıyorum ya, daha geliştirdiğin ürün, sattığın ürün birebir aynı. O şeyi ben de yaşamıştım yani, e-ticarette çalışıyordum Paraşüt'ten önce. E-ticaretteki daha fazla satmanı sağlayan şey aslında sattığın ürünü doğru fiyattan satmak, iyi ürünü doğru fiyattan satmak iken SaaS modelinde sattığın ürün başarılıysa anca satabiliyorsun, daha fazla satabiliyorsun. Yani onu anlıyorum. Fakat yani özellikle hani iş modeli tarafında hani size finansal olarak da hani daha mantıklı bir şey getirdiği için de bir hani SaaS'ı tercih etme şeyiniz var mı? Hani siz bu SaaS'ı tutup oradan cash flow yaratalım şeyinde misiniz, yoksa hani yapalım bir yere getirelim satalım belki hani ayıralım başka bir şirket olsun vesaire, hani o tarafta mısınız?
Yani aslında net bir kararımız yok ikisi de. Şu an için mesela Respec'i satmamıştı, 1,5-2 ay belki 3 ay oldu. Satma sebebimiz şeydi, biz artık vakit ayıramıyoruz ve manevi olarak bize bir geri dönüşü de olmamaya başladı. Böyle çok artık enterprise clientlar almaya başladık. 6 aylık süren böyle sözleşmeler bilmem ne falan, hani işten keyif almamaya başladık. Belki hızlı bir şekilde elimizin altında bir ekip olsaydı bununla alakalı, bu ekibi bu tarafa dedike etseydi, bu sayı sıvır zıvır gibi bir, yani bizim için çok eğlenceli olmayan süreçleri handle edebilecek birisi olsaydı ve öyle bir ortağımız olsaydı en azından bu konuyla ilgilenen, biz bunu da elimizde tutmak isterdik. Ama satma sebebimiz şeydi böyle, hani bununla daha fazla enerji harcayamıyoruz, ilgilenemiyoruz. Biz daha eğlenebileceğimiz, daha keyif alacağımız, daha çok inandığımız işlere şey yapalım. Sorunun cevabı net olarak gerekirse biz aslında içeride tutmayı planlıyoruz ürünleri. Ama bu tabii ki işte ürün ne kadar büyüttüğüne, nasıl teklif aldığınla alakalı. Yani çarpan çok yüksek çarpanla geldiği zaman hani her şey satılabilir gibi geliyor yani. Benim şey beklentim yok yani, milyar dolarlık şirket yapacağım, 100 milyon dolarlık şirket yapacağım gibi böyle motivasyonum şu an yok. Ama tabii zamanla fikirler değişiyor.
Keyif aldığın sürece, para da kazandığın sürece zaten keyfiniz yerinde gibi duruyor yani, hani bu yolda devam ederseniz gibi duruyor.
Finansal olarak zaten gelirin senin şirketini ayakta tutabildiği süre boyunca aslında bir özgürlük başlıyor o noktada. Orada da karar verme şeylerin başlıyor. Yani işte daha fazla gelir için mi uğraşmak istiyorsun? Sevdiğin bir iş mi, hobi mi yapacaksın? Çalışmamayı bile bazen tercih edebiliyorsun ki öyle bir dönemimiz oldu yani. Hiç çalışmadık hiç. Yani bir yıl boyunca o finansal özgürlüğü sağladığı sürece aslında projen böyle bir seçeneklerin geliyor. İşte bu sene başından beri biz de böyle şey yapalım dedik. Artık bu çalışmama ve diğer opsiyonları bırakıp madem uğraşıyoruz sonuna kadar gidelim. Ne oluyor bakalım. Yeni ürünler yapalım. İşte 3-4 tane yeni ürün çıkaralım diye. Pek başarılı olamadık daha. Sene başından beri kodu bile hala hazır olan bir ürünümüz daha var, WotKit. Bir türlü yayına girmedi, çıkaramadık. Yani hazır aslında, ürünü yaptık da o geri kalan o marketing vır zıvır taraflarını türlü yetiştiremediğimiz için kaldı.
Başarılı olamadık dediğin, ya hali hazırda zaten ya mesela Announce Kit var. Ya başarılı olan. Başarılı ne demek? O da hani kişiye göre değişir şimdi. Başarı çok şey bir şey ama hani şöyle, ne demek o? Kendi ayakları üzerinde duran, müşterilerde bir değer yaratan, para kazandıran, hani az çok ne kadar kazanıyor bilmiyorum ama hani pazarda bir değer yaratan bir şey var elinizde. Hani bir aset var yani. Hani şimdi yeni bir şey deniyorsunuz. Ana zaten hani bu startup stüdyo, product stüdyo olmanın ana şeyi zaten hani fikirleri hayata geçirmek. Çok güzel bir şey söyledin. Yani fikirleri valide et, ürüne çevir, üründen sonra da business'a dönüştür. Yani bu adımlarda mesela ilk adım o işin validasyonu. Şimdi orada iki tane sorun var. Bir tanesi, bu fikirler nereden geliyor? O fırsatları, ya bu Announce Kit, Vote Kit, Respec ve işte PDF Generator'dan bahsetmiştin. Ya o Facebook marketingle alakalı bir arbitraj işinden bahsettin. Ya bu fikirlere nereden ulaşıyorsunuz? O fırsatları nasıl görüyorsunuz? İkincisi de fikirleri nasıl valide ediyorsunuz?
Bu aslında şöyle, her bir projenin süreci farklıydı. O zamanki benim bilgi birikimim farklıydı. Ama mesela bugün için konuşayım. Ben bugün nasıl fikir valide ederim? En azından ondan bahsetsem daha iyi. Çünkü ondan önce hep şöyleydi. Yani hep şey diyorlar işte, market research yapın, şunu yapın bilmem ne, böyle çok güzel kelimeler, çok güzel konuşmalar oluyor. Genelde böyle bizde hep şöyleydi. Yani şöyle bir şey var, yapalım mı deyip denediğimiz çok oldu. O da şöyle oluyor, yapalım mı diyoruz ve 2-3 hafta içerisinde o büyük motivasyonla araştırmaya bakıyoruz. Yani araştırma bile değil aslında. Ne yapsak, nasıl bir ürün geliştirsek. Biz ürünü düşünürken aslında orada kendi kafamızda şöyle valide ediyoruz. Bakıyoruz, istediğimiz ürün var mı piyasada? İstediğimiz ürünlerin alternatifleri varsa demek ki böyle bir market var. Ama istediğimiz ürün niş bir şey ise, hiçbir alternatifi yoksa, benim aklıma şu soru geliyor. Yani bunu kimse daha önce denememiş olamaz. Büyük ihtimal böyle bir market yok. Şu an mesela en basit validasyonu ben bu şekilde yapıyorum. Ondan önce biraz daha farklıydı tabii bu. Ben şu an şunu bakıyorum. Hakikaten böyle bir talep var mı? Bunu ölçmenin en güzel şeyi böyle bir marketin olup olması, böyle alternatiflerin olup olması. Announce Kit biraz burada şey oldu. Aslında zamanlamayı güzel yakaladık. Biz Announce Kit yapmaya başladığımızda iki tane bu işi yapan iki firma vardı. Hatta 2,5 bile denilebilir yani. 3 firma vardı bu işi yapan. Ve biz Announce Kit'e başlama nedenimiz Respec'te product update'leri duyurmak için bir tool'a ihtiyacımız oldu. İşte Headway diye bir tool vardı, onu kullandık. İşte widget'i çok güzeldi. Başka bir tool kullandık, o tam istediğimiz gibi değildi falan. Sonra dedik yani basit bir şey bu, boşluğumuz da vardı. Böyle bir şey yapalım yani. Belli ki az da bir kitle böyle bir ürün kullanıyor. Küçük bir kitle böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor. Çok ciddi yatırıma da ihtiyaç yok gibi geldi bize. Biz hemen hızlı bir işte böyle 3-5 ayda bir MVP çıkardık. Product Hunt'a koyduk. AppSumo'ya girdik. İşte yapabileceğimiz kanallardan yaymaya çalıştık orada. Tabii o product market fit şöyle bir sıkıntısı var o işin bence. Mesela AppSumo'ya girdik. Yani B2B ürün yapıyoruz. AppSumo'ya giriyoruz. AppSumo'daki hiçbir müşteri aslında bizim müşteri kitlemiz değildi. Yani işte şu an onlardan kimse bizim ürünü kullanmıyordur. Yani ücretsiz versen bile kullanmaz. Çünkü bizim asıl marketimiz çok farklı şirketler, farklı personalardı. Mesela oraya girerek biz ürünü, o product market fit'i yakalamaya çalıştık orada bir süre. Oradaki aldığımız feedback'lerle, ama çok yanlış oldu. Vakit kaybettik onunla. Bugünkü aklımla şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben artık tersten bakmaya başladım olaya. Halihazırda bir market varsa o markette oyuncular neler yapıyor ona bakıyorum. Direkt onları basit bir şekilde klonlayarak girmek bence en mantıklı, en doğru yol. Yani çok inovatif bir şey yapmak çok zor gibi geliyor bana bu saatten sonra. Çünkü her şeyin 85 tane farklı alternatifi var. Hatta bazı SaaS'lar birebir aynı, sadece renkleri farklı yani. O kadar aynı yapmaya başladı. Benim fikri valide etmemin en kolay yolu bence alternatiflerine bakmam.
Enteresan. Çünkü ilk zaten hani içgüdüsel olarak hani pazarda oyuncu varsa direkt şey, abi yapmışlar ya gibi bir şey olur. Veya işte o bak kimse yapmıyor, girelim işte diyorsun. Benim anladığım hani sen de belki böyle düşünüyordun ama zaman içerisinde bu fikrin değişti diye anlıyorum artık. Yani birileri varsa
5 yıl önce öyle düşünüyordum.
Demek ki böyle düşünüyordum ve hani bunu sinyal olarak alıp böyle ürünler çıktınız. Hiçbiri tutmadı mı?
Tutmayan aslında, yani release etmedik. O bir ay içerisinde kendi içimizde tetiyoruz o tarz ürünleri. Yani böyle bir fikrimiz var, abi bunu kimse yapmıyor diyoruz. Oturup kurcalamaya başlıyoruz. Belki odur market research bilmiyorum ama biz onu kurgularken kafamızda, ya şöyle bir tool varmış, böyle varmış, şöyle bir şey, şudur budur falan kafamızda kurcalarken en son şeye bakıyoruz ya. Yani bizim hayal ettiğimiz feature aslında kimsenin işine yaramıyor. Yani o çıktıya gelebiliyorduk ama 1,5-2 ay sonra. Yani bizim kodunu yazmaya başladığımız, böyle en azından o repo'yu açtığımız belki 5 tane falan proje vardır ama daha projenin ismini koymadan biz o projeyi kendi içimizde eritiyorduk. Ben adlarını bile hatırlamıyorum yani şu an.
Kullanıcı yüzü görmeden mi eritiyordunuz?
Kodu bile yazılmıyordu yani, MVP falan bile yok ortada. Yani böyle bir şey yapalım, alternatiflerine bakıyoruz. Kim ne yapmış, ne etmiş. O ara bir şekilde eriyip gidiyordu. Çünkü ben girişimciliği aslında iki tane farklı şeyle ayırıyorum. Böyle bir business tarafındaki bir girişimciler var. Çok duygusal bağ kurmazlar yaptığı işle. Bir de böyle makerlar var. Onlar biraz duygusal bağ kuruyor. İşte bir kodunun güzel olması ile ilgilenir. İşte tasarım yapıyorsa detaylarına takılır. Böyle polishing, polishing, polishing. Aslında orada manevi tatmin çok yüksek oluyor ama maddi tatmin her zaman aynı derecede olmuyor. Diğer tarafta ise o business girişimcilerinde ise genelde ürüne girip baktığında ürün dandiktir, çalışmaz. Register olurken bile iki defa error verir bir şey olur falan ama full distribution ve marketinge odaklandıkları için bir şekilde büyütüyorlar onu. Ben kendimi öbür tarafta görüyorum. Daha çok o polishing yapan tarafta görüyorum kendimi ama kendimi biraz baskılayıp business distribution tarafına çekmek istiyorum. Çünkü benim ortağım da aynı şekilde. O da böyle mükemmeliyetçi kodla uğraşıyor. Ve ikimiz de aynı yatkınlığa sahip olduğumuz için işlerin ilerlemesi zor oluyor. Bizde tabii biraz şans oldu şu ana kadar yaptım işte Enhance Kit'te de vesaire diyorum ya. Zamanlamamız çok doğruydu. Şu an 20-25 tane Enhance Kit alternatifi var. Hepsi birbirinin klonu, kopyası. Biz girdiğimizde 3 taneydi. Biraz orada şans oldu. Respect'te mesela çok yavaş bir süreçte büyüdü orası. Respect'teki avantajımız ürünün çok reliable olması. Yani adam bilet basıyor veya işte ne bileyim bir şey yapıyor. Çok şirket için önemli bir fatura basıyor. Bunun çalışmama olasılığı olmaması lazım. Adam fatura basamayınca işi çalışmıyor. O yüzden böyle reliable olması bizi büyüttü orada. Enhanced Kit'te zamanlama bizi büyüttü. Ve hep girdiğimiz sektörler milyar dolarlık sektörler değildi. Biz CRM yapmaya kalkışmadık. Hep böyle daha niş küçük sektörlerde 2-3 tane, 4 tane rakibin olduğu yerlere girdik hep bugüne kadar.
Onu soracaktım yani o boyut konusu hakikaten hani sizin verdiğiniz bir karar mıydı diye soracaktım. Yani büyük iş, küçük iş diye mesela o sizin için o fikirleri değerlendirirken bir parametre mi? Değerlendirirken ya bu çok büyük biz buna girmeyelim veya bu niş güzel küçük bize uygun gibi konuştuğunuz bir şey mi?
Ya tabii biraz özgüvenle de alakalı yani bazen öyle bir sektör giriyorsun ki hani görüyorsun ki içine girmek bayağı korkutucu oluyor. Hiç şans vermiyorsun kendine ama mesela benim bu sene bir de iki tane böyle niş ürün yaptıktan sonra öğrendiğim yani en azından çıkarımım şu oldu. Aslında çok güzel kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Customer support'umuz çok iyi derecede. Biz niye hep küçük marketlerde oynuyoruz? Yani rekabet edebilecek düzeyde olduğumuzu düşünüyorum ürün konusunda en azından diğer firmalarla. O yüzden hakikaten girelim yani 100-200 milyon dolarlık bir pazara girelim. O pazarın %1'ini almak belki şu anki pazarın %50'sinden daha fazla maddi getiri sağlayacak. Tatminkarlık da ona göre olur tabii orada manevi tarafı da var. İşte kendini atıyorum Intercom'un rakibi olarak lanse etmek de farklı bir şey. Şu an ben Enhanced'te ne iş yaptığını anlatamıyorum çünkü öyle bir pazar hala yok yani her firmanın kullandığı bildiği bir şey değil.
Aslında şöyle şimdi hani ürünü de çok iyi bildiğim için çünkü biz paraşütte kullanıyorduk ve hani birebir o problemi de yaşadığım için aslında benim için çok net Enhanced Kit'in ne yaptı. Yani neydi hatta problem direkt detayına ineyim. Biz Intercom kullanıyorduk live chat için. Intercom'un zaten tek bir pipeline'ı var. Yani o tek bir müşteriyle konuşabildiğin tek bir funnel'ı var diyelim. Ve o funnel'dan marketing mesajları da gidiyor, support mesajları da gidiyor, product updates de gidiyor. Herhangi bir announcement da gidiyor. Şimdi bu da şu demek oluyor aslında tek bir pipeline'a birden fazla şey girdiği zaman o product update aralarda sıkışan bir şey oluyor. Mesela bu sadece product update için de geçerli değil yani hani support ticketlarıyla da alakalı. O yüzden hani birebir ben şey diyorum yani evet böyle bir ihtiyacımız vardı bizim çünkü hani yeni ürün çıkıyoruz. Bunu görsünler bir. İkincisi hani geçmişini de görsünler. Yani aslında biraz da böyle bir product log gibi yani hani neler yapmış, neler çıkmış. Hani şu an bakamasa da bir yerden bakabileceği bir şey olsun gibi bir şey vardı. SaaS'lar da diğer SaaS'ları kullanır aslında. Böyle bir SaaS'larda da böyle bir SaaS kulesi vardır yani. Hani biz de bir SaaS olarak Enhanced Kit'i kullandık. Çünkü öyle bir servise ihtiyacımız vardı. Şimdi öyle bir dünyada aslında niş mi tartışılır. Çünkü her ne kadar okey belki Intercom kadar kapsamlı değil ama günün sonunda bütün SaaS'ların kullanabileceği bir servis olabilir.
Genelde product'la alakalı insanların ihtiyacı olarak doğan bir şey bu. Yani product dışında kimsenin ihtiyacı olmuyor böyle bir şey. Productçıların genel haliyle oluyor. Ve dediğin gibi böyle historical progresi göstermek de istiyor bazı. Böyle içgüdüsel olarak istiyor sonunu. O da şey oluyor. Ya ben bu ürüne 4 yılımı verdim. Neler ekledik üstüne? Ya böyle bir göstereyim istiyorsun yani şöyle zamanlama. O da var yani. Bizde Respect'te öyle oldu. Yani deli gibi şeyler ekliyoruz ürüne. Kimse de yok. Kimsenin haberi yok. Yani mail atsan okunmuyor, spam'e düşüyor vesaire dedik ki yani in-app gözükmesi çok iyi. Adam 3 ay sonra bile girdiği zaman işte versiyon 6 çıkmış API'de bunu güncelleyin, şöyle özellikler geldi diye mesela bir notification vermek çok önemliydi. Biz biraz öyle başladık. Niş derken aslında şöyle, herkesin ihtiyacı yavaş yavaş zaten daha da oturmaya başladı. Bence bu pazar çok büyüyecek. Talebin inanılmaz arttığını hissediyorum ama mesela bizim yaptığımız işin atıyorum G2'da kategorisi yok. Örnek veriyorum. Böyle bir tanımı yok daha. Şimdi G2 ile yazışıyorum. Diyorum ki yani yanlışlık var. Ben e-commerce'te gözüküyorum. Benim alternatifim işte saçma sapan bir kategoride. Bize kategori yaratın diye onları sıkıştırıyorum şu anda. Adı konulmuş bir kategori yok. O yüzden ben biraz niş diye düşünüyorum. Ama aslında herkesin ihtiyacı yani her sahasının ihtiyacı diyebilirim.
Yeni diyelim o zaman, yeni kategori, niş.
Yeni demek lazım. Belki de niş demek çok doğru olmaz. Böyle bana 4-5 farklı SaaS kategorisi söyle desem hiçbir zaman product announcement kategorisi yok. Kategorinin adı da yok. Yani onu demezsin. İşte product development cycle'ın bir parçası diyorlar. Hani o kadar çok tanımlamaya çalıştık ki 85 tane farklı isim var. Hiçbiri tam fit etmiyor. Çünkü kullanım amacı da çok değişiyor. İşte sen product update için kullanıyorsun. Bizde bir tane manav müşterimiz var. İnanılmaz büyükler adamlar. Online manav yani yurt dışında. Tropical Food diye. Geçen case study yaptık. Adamlar pazarlama şey gibi kullanıyor. Yeni ürünlerine yani bayağı avokado gelince oradan bildirim yapıyorlar.
Ama o da aynı şey.
Evet.
O da new feature değil mi? Yani new feature'ı gösteriyor sana.
Evet ama hani biraz da marketing şeyiyle ve AnnounceKit'e entegre ettikten sonra böyle yani şu an sallamıyorum. %200 mü %300 mü artış olmuş satışların adamların yani oradan gelen trafikle. İnanılmaz trafik görüyorlarmış oradan. Yeni ürün satışlarına koyduğu ürünü oradan uçuruyorlarmış. Yeni case study yaptık hatta. Ve ciroları falan da çok yüksekti onların söylediği rakamlar. Bir tane mesela büyük global porno yayıncı şirketi var bizim hani müşterimiz arasında. Yeni aktör ve aktris girdiği zaman bildirim yapıyorlar panelden. O da aslında product update ama.
Evet aynı şey. Ama onun da feature'ı o.
SaaS değil yani en azından müşterimiz.
Değil ama işte kullanıcıya yeni olan şeyleri gösteriyorsun aslında yani. Hani yeni ana value proposition'ın parçası olan işte manavda avokadodur. İşte paraşütte yeni özelliktir yani. Hani o yüzden.
Şunu düşün mesela biz product development cycle'ın içinde yer konumlandırırsak kendimizi G2'da yokuz. Avokadocu için aslında e-commerce olarak kendimizi tanımlamamız lazım. Yani o kategori daha mantıklı. İşte orada problem yaşıyoruz. Biz tam şey yapamadık. Garip use case'lerimiz var içeride.
Anladım. Peki şu anda mesela mevcutta AnnounceKit dışında aktif kaç tane ürün var Command Studio'nun? Yani bayağı canlı da kullanıcısı olan.
Canlı da kullanıcısı olan Respect var. Onu çıkardık. VodKit dediğim ürünün artık böyle bu sene içerisinde sonuna şey dedik ya. Bu sene sonuna kadar çıkarmazsak biz bunu açmazsak bayağı silip atacağız yani.
Ne yapar bu arada?
VodKit aslında bu announcement'tan bir önceki süreci kapsayan bir şey yaptık. Belki alternatiflerini görmüşsündür. Kenny'i biliyor musun? Kenny.io var. İşte user feedback toplamak için bir tool yaptık. Gene widget'la user'lardan feedback toplayabileceği, o feedback'leri roadmap'te görüntüleyip public olarak verebileceği veya internal. İşte o product announcement'tan önceki kısmı yaptık. Aslında biraz da böyle ürün bitmemesinin asıl problemi şu. Biz 2-3 ay önce dedik ya böyle hani bir sürü ürün var bununla alakalı. Alternatifi çok her gün yenisi çıkıyor. Adlarını bile bilmiyorum. Kenny alternatif. İşte Upvoti var, Kenny var, Hello Next var ve hepsi aşağı yukarı aynı. Dedik bir fark yaratalım. Yani rengini değiştirmek yerine dedik ki open source yapalım bunu. Şu an mesela open source olarak hazırladık. Hatta şu an open source repo'yu da açtık. Şu an kodu da açık. Sadece bir tanıtım yapmadık. Bir de open source macerasını yaşayalım istedim. Orada da aslında şöyle gene ürün geliştirecek ve yapacak birileri için belki bir insight olabilir. Türkiye'de biliyorsun Countly diye bir şirket var. Görkem abi de onunla da konuşmuştum. Onların da biraz bilgisini fikrini sordum bu konuda. AnnounceKit'te de aslında biraz da kendim deneyimledim. Ben şunu gördüm mesela $20, $25, $15 planlarla uğraşmak istemiyorsun belli noktadan sonra ve asıl parayı işte yüksek planlar kazanmaya başlıyorsun. İşte bizde mesela $300 planı var. Bir yıl önce en yüksek planımız $99'dı. Şu an
aylık bu arada değil mi?
Aylık. He? Şu an $300'a çektik. Bir yıl önce en düşük planımız ya $9 ya $19'dı. Şu an en düşük planımız $50. Hatta aylıkta $60'a geliyor. Hani fiyatları yükseltiyorsun, support'u yükseltiyorsun ve müşteriyi anladıkça zamanla yani mesela benim için hiçbir şey ifade etmeyen bir ürünü oturup biz çok geliştirdik ama böyle dinozor şirketler gelip ayda $300 veriyor o feature için. Atıyorum audit log istiyor yani user'ların logunu görmek istiyor. Kim log olmuş, kim ne yapmış. Yani logunu görmek istiyor. O team'in bütün user'da ne zaman ne yaptığını, ne zaman post ettiğini onu görmek istiyor. Mesela böyle bir feature geliştirdik. Hayatta kullanmam ben. Hani benim ölçeğimdeki firmaya da belki gerek yok ama bunu geliştirdik ve hani ondan iyi para aldığımızı gördük. Sonra benim biraz jeton düştü o noktada. Dedim ki hani bu WodeKit tarafında da aynısını uygulayalım dedik. Open source modelinde genelde şöyle oluyor. Sen küçük müşteriden para almıyorsun. Yani para vermek istemeyen müşteriden para almıyorsun. Open source'da kendi kurup kendi zaten yani yayını alabiliyor o ürünü. Onu open source yapmamanın da kimseye faydası yok. Sonuçta kimse kullanmayacak o zaman. Sen open source yaparak onu şey yapıyorsun. Bir kitleye salıyorsun ürünü. Çok küçük de bir ihtimal olsa senin buglarını bulacaklar veya biraz ürünü geliştirecekler. Bu çok küçük ihtimal aslında. Çok pek öyle olmuyor. Öte yandan sana biraz da belki pazarlama konusunda yardımcı olabilirler. Ürün kullanıldıkça yaygınlanılır. O da çok yüksek bir şey değil ama. Enterprise büyük müşterilerin mesela talepleri çok farklı. Adam diyor ki ben diyor kendi sunucuma kurulmasını istiyorum. Kendi sunucumuza kurulacak. On-prem istiyor mesela buna. Şimdi en az Skip'te de çok istediler. Yapmadık, yapmıyoruz. Yapamıyoruz şu an en azından. Oraya efor harcamak istemiyoruz. Ama bunda öyle bir şey yapalım dedik yani. Zaten parayı veren müşteri kendi oturup open source bir şey alıp kurmaya vakit harcayacak bir müşteri değil. Büyük şirketler genelde işin kolayına kaçmaya çalışıyor ve bunun karşılığında parası neyse verebiliyor sana. Ben AnnounceKit'te onu çok ciddi bir şekilde gördük. O yüzden planları yükselttik. O yüzden böyle biraz stratejimiz değişti.
Open source yapmanızın sebebi o zaman şey mi aslında? Küçük olan veya hani düşük pakettekilerle uğraşmayalım, onlar gitsinler kullansınlar.
Evet.
Mı?
Evet.
Okey. Peki ona mesela hani freemium niye değildi yani open source yaptığınız
mesela? Sunucusu bana şey yapacak. Hani maliyeti var sana. Maliyeti anladım. Var, uğraşı var. Support anladım. Vermek zorundasın insanlara. Yani $10 da alsan, $50 da alsan support vermek zorundasın. Biz hiç onlara karışmak istemiyoruz. Support vermeyelim. SaaS gibi de olmasın. Bir de open source olmanın şöyle bir güzellik tarafı var. Hani biraz daha güvenli gözüküyor da olabilir bazı insanlar. Open source olunca evet kaynak kodu açık, ne yaptığı belli. Hmm. Biraz da imajı iyi gibi geldi bana.
Developerlardan bir herhangi bir contribution, ilgi vesaire geldi mi?
Yok, daha dün veya dünden önce upload ettik okay, daha, yani daha hani.
Daha yeniymiş.
Ben şu an URL'ini bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Baksam bakmam lazım.
O developer network'ünü kurmak herhalde zaten zor yani. Orada ilgilerini çekecek. Çünkü kimseye zorla buna contribute et diyemezsin yani. Hani ilgisini çekecek de yapacak. O yüzden orası herhalde daha challenging'dir diye düşünüyorum open source tarafında.
Orada şöyle bir durum var. Mesela böyle bir sürü indie maker var. Küçük SaaS yapan bir sürü insan var. Bir sürü firma var zaten. Böyle yeni işte bireysel girişimciler var veya startuplar para vermek istemiyor. Onlar için aslında birebir. Yani şu an alternatiflerine para vermek istemiyor çoğu. En azından bütçesi yetmiyor. En azından Türkiye'dekilerin çoğunun bütçesi yetmiyor. Böyle bir durum. Biz de mesela Türkiye'ye biz hep özel fiyat uyguluyorduk yani AnnounceKit'te. Yüzde bilmem kaç indirimler veya yüz paketleri geçiriyoruz. Öyle bir şeyler hep yapıyorduk. Bunda ise şöyle dedik. Yani hakikaten DigitalOcean'dan bir makine açıp bir tane Docker konteyner çalıştırıp orada yani 3 dakika bile değil olan bir süreçte bütün özelliklerden yararlanabileceğim bir tool aslında insanları cezbeder diye düşünüyorum. En azından küçük ölçekteki ama büyük ölçekteki firmaların tek derdi aksaklık olmasın, her şey dört dörtlük çalışsın, bir sıkıntı olduğu zaman mesaj atacağım insan olsun. O yüzden bu iki farklı pazar aslında, biz de arada şey yapalım. Şundan da emin değilim aslında, böyle feature toplamak için yapılan ürüne ne kadar çok ihtiyaç duyuyor büyük şirketler. Onları da bilmiyoruz. Onu da zamanla göreceğiz. Mesela bu feedback collection pazar çok büyük aslında. Kenny bir 2-3 yıl önce bu işi böyle biraz canlandırdı. Onlar da bootstrap. Yanlış hatırlamıyorsam 70-80 bin dolar MRR'ları var şu an. En azından en son öyleydi. Çok da güzel büyüyorlar. Ama hep küçük şirketlerden büyümüşler. Yani orta ölçeklilerden bahsedeyim en azından. Yani böyle startuplar, SaaS şirketlerinden vesaire. Bir de mesela User Voice diye bir. Bunlar milyar dolarlık. Heriflerin pricing sayfası bile yok yani. Merhaba demek bile paralı büyük ihtimal. Şimdi onlar da çok büyük müşterileri oynuyorlar. Bizim ürünümüz kime daha çok yatkın olalım, kime daha çok benzemeli onu da bilmiyorum. Belki biz şu an Kenny'den User Voice'a doğru bir evrim de yaşayabiliriz zamanla. O yüzden ben şey dedim, şimdi bir atalım. Bizim hali hazırdaki AnnounceKit müşteriler arasında satış, yani demo call yaparken böyle bir ürünümüz de var ister misiniz diye bir yoklama yapalım. Zaten farklı ürün barındırmanın ve benzer ürün barındırmanın avantajı o. Cross-sell yapabiliyorsun içeride. Biz de şu an 6 kişilik bir ekibiz. 6'ya çıkabildik bir sene sonunda. İki tane arkadaş katıldı bize. Seha ile Zeynep. Onlar daha çok ilgileniyor. Zaten başlarda biz yapıyorduk hep. Her şeyi yaptığımız gibi.
Fiyatlandırma ile alakalı, özellikle hani SaaS fiyatlandırması ile alakalı neler öğrendin? Fikrin nasıl değişti? Yani birkaç kere fiyat artışından bahsettin. Ama hani orada fikrin nasıl değişti zaman içerisinde?
Ya aslında fiyatlar şöyle, fiyatlandırmada benim anladığım şu, doğru fiyatı vermek önemli. O da hangi müşteri kitlesine oynadığınla alakalı. Yani onu çok iyi gördüm çünkü diyorum ya, çok küçük şirketler var AnnounceKit kullanıyor. Milyar dolarlık şirketler var AnnounceKit kullanıyor. Şimdi bu iki şirketin de birebir aynı ürüne ihtiyacı olması biraz saçma geldi bana bir noktada. Çünkü 20 dolarlık paket kullanan adamın istediği feature'ları öbürünün umurunda değil ve tam tersi. Biz de o zaman doğru fiyatla doğru feature'ları, o markete oynamaya başladık. Yani küçük şirketleri kenara bırakıp daha büyük şirketlerin istedikleri doğrultusunda ürün geliştirmeye başladık. Eklediğimiz şeyler ona göre oldu. Yani bunları koyarken de mesela fiyatı da ona göre koyuyorsun. Klişe vardır, fiyatları yükseltin, fiyatları yükselsin. Aslında fiyatları yükselttiğin zaman fiyatları yükseltmiyorsun, müşteri kitlerini değiştiriyorsun. Ben öyle görüyorum. Fiyat yükseltmek müşteri kitlerini geliştiriyor, değiştiriyor. Bizde 20 doları kullanan adamların hiçbiri yok artık. Bir daha, bir tur daha değiştirirsek fiyatları belki de 50 dolarlıklar olmayacak. Bazı şirketlerde şöyle oluyor, parası var ama çok minor bir ihtiyaç AnnounceKit. En küçük pakete üye olup geçiyor. Zorunlu olarak herifi büyük pakete taşıdığın zaman da hayır demiyor. Okey 100 dolar oldu diyorsun. 50 dolar değil 100 dolar oldu diyorsun. Okey deyip mesela veriyor çoğu şirkette. Öyle bir durum da var.
Peki yani feature istekleri mesela değişti mi siz fiyatları arttırınca?
Değişti. Zaten biraz feature'lar geliyordu, biz ona göre paket yarattık. Yani hep üstüne koyduk. Küçük Anladım. Paketi sildik, yeni feature'lara göre yeni paketler koyduk.
Küçük paketi silince mesela çemkiren oldu mu?
Zaten subscribe olanlar hala kullanabiliyor onu. Hani öyle bir şey yok ama bizde bazı şey. Ben size işte geçen sene böyle proje açtım, işte 19 dolara kullanıyordum ama şimdi bir daha göremiyorum ne oldu falan diyen adama da hani arada bir denk geliyor, çemkiriyor.
Ama arada bir diye anlıyorum yani.
Tabii. Ama ona da yapacak bir şey yok. Veya mesela listing sayfalarında sağda solda bizim fiyatlarımız, eski fiyatlarımız gözüküyor bir yerde. Oluyor öyle işte. Alternative 2'da mesela 19 dolarlık plan gözüküyordu. Herif onu screenshot ile geliyor. Hani 19 yazıyor, siz yalancılar diye anladım. O geçen senin dolara zam geldi diye. Alışımız arttı, pandemi var. Klasik yalanlarla. Yani müşteri kitlesini değiştiriyorsun aslında. Biraz ben öyle görüyorum. Fiyatları arttırmak değil olay. Daha zengin müşteriye, daha para vermeye meyilli müşteriye doğru ürünü evrilip ona istediği şeyleri vermek lazım. Şimdi mesela şeye başladık. Bizi mahvetti zaten. Bu sene inanılmaz yordu. Güvenlik sertifikası, SOC 2 Type 2 diye bir sertifika var. Bu yılda bir alınması gerekiyor ve illet bir şey yani. Hani 6 aydır falan bu güvenlik sertifikası için uğraşıyoruz. Bunda da amacımız şu, büyük şirketlerin daha ürününü denemeden bile böyle bir ihtiyacımız doğdu. O ihtiyaca uygun ve şu kriterlerdeki ürünleri listeleyin diye herhalde bir yere bir emir gidiyor. Oradaki arkadaş diyor ki güvenlik sertifikası olan şirketleri bakalım diyor ve şu an mesela hiç kimsede güvenlik sertifikası yok, SOC 2 yok kimsede. Biz almak istiyoruz. O da mesela güven sağlıyor. Büyük şirketleri cezbetmek için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Tabii bakalım, bilmiyorum.
İki ortak da ürün tarafından geliyor. Ürün kafalı insanlarsınız. Yani sizin için öncelikli olan kaliteli ürün çıkarmak. Distribution business tarafına da biraz daha bakmak istiyoruz dedin ama orada hani biraz daha belki hani business'ı açalım. Distribution kanal diyelim. Oradaki kanala bakış açınız nasıl? Yani genelde işte şurada AppSumo'yu deneyelim, Product Hunt'ı deneyelim vesaire gibi biraz bahsettin ama bunlar hani sadece mecra, yani hani o mecranın dışında da bir kanalı değerlendiriyor musunuz mesela bir ürünü çıkarken? Biz bunu nasıl satarız kısmında düşünüyor musunuz?
Yani düşünüyoruz ama ben bunu öngörmenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle hani bu bir süreç, ürün ilk çıktığında 6 ay sonra ve bir yıl sonra aynı ihtiyaçları gideriyorsa aynı şekilde o aslında ürün yerinde sayıyor. Yani landing page'i sen 3 ayda bir değiştir önemli değil, distribution'u arttır önemli değil ama ben biraz ürünü değiştirmeyi seviyorum. Yani müşteriyle konuştukça ürünü, o product market fit aslında her şey. Yani doğru marketi bulmak. Sen çünkü çok yanlış bir marketi de güzel bir product yapabilirsin. Yeteri kadar belki geri dönüşün olmaz. Daha küçük bir markette oynayabilirsin. Benim aslında bütün sürecim bu ürünü pazarlayabileceğim bütün marketler arasında en iyi market hangisi benim için? O marketin istediği ve bende olmayan özellikler neler? O eşleştirmeyi yapmaya çalışıyorum ben. O yüzden çok fazla öyle distribution oraya buraya çok kafa yormuyorum şu aşamada. Yani en azından ürünü ilk oluştururken.
Peki sizin için mesela artık bir sonraki aşamaya geçtik mi? Mesela şimdi AnnounceKit aralarındaki anladığım kadarıyla en büyüğü. Artık AnnounceKit'te belli ki bir sonraki aşamaya geçmişsiniz, yani bunu büyütelim diye karar vermişsiniz. Tabii bunu koda dökmek hani mümkün değil büyük bir ihtimal ama hani orada size o hissi veren sinyaller neydi? Tamam artık hani AnnounceKit'i bir sonraki seviyeye taşıyalım dedirten şeyler nelerdi?
Şu birkaç tane şeyi vardı. Şimdi biz bu sene başına kadar hep 3 kişiydik ve 3 kişi ürünü yapıyoruz, 3 kişi support veriyoruz. Talepler geliyor böyle lifestyle business kıvamında aslında ürünü support'unu veriyorsun, küçük küçük özellikler ekliyorsun ve müşteriyi bir şekilde memnun ediyorsun. Bir yerde ben şeyi anladım işte, o az önce bahsettiğim şey. Yani bizim yaptığımız ürün doğru markette değil, bizim farklı markete gitmemiz lazım. Bunun için bizim ihtiyacımız olan farklı, eksik kaldığımız bazı konular var. Bir gün işte o gene aynı şeyler, hani jeton düştü. Dedik ki hani daha büyük markete, daha güzel bir yere ürünü, böyle pivot da değil aslında o, böyle hafiften çevirmemiz gerekiyor. Onu anladığımız yerde biz böyle biraz marketing, distribution ve customer success tarafına odaklanmaya başladık. Yoksa ekstra bir şey olmadı. Sadece böyle müşteriyi tanıyınca, ürünün ne olduğunu, nasıl ihtiyaç karşıladığını görünce diyorsun ki tamam, benim istediğim müşteri kitlesi bu. Diğer müşteriyi silmek için, yani silmek de değil, yani kullanan kullansın, problem değil ama görmezlikten geliyorsun onlara. Onu kafanda çıkarıp devam ediyorsun.
Çağrı'nın podcastinde şey demiştin. MRR'dan çok ben churn'e bakıyorum. Benim için daha önemli bir metrik. Niye öyle?
MRR arttırabiliyorsan her ay, az da olsa, churn'ın düşük olduğu için sen büyümede olursun. Ben çok fazla şey gördüm, SaaS gördüm. %15-20 churn'le büyüyen SaaS'ları gördüm. Yani inanılmaz distribution'ları var, inanılmaz artıyorlar, böyle uçuyorlar sürekli.
Aylık churn mü, senelik churn mü?
İnanılmaz ya, tabii.
Aylık %15.
Evet, MicroAcquire'da adamlar yani her ay neredeyse çarpı 2 büyüyor. Atıyorum 10 bin dolar MRR yapıyorsa bir ay sonra 20 bin dolar yapıyor ama %30'u churn. Gene büyüyor adam.
Okey, güzel.
Ve
helal olsun.
Böyle helal olsun, var aslında, çok fazla var. İnanılmaz böyle garip churnlü şirketler var. Biz Respec'i satmaya niyetlendiğimizde işte alıcılarla konuştuk. Çok böyle profesyonel bu işi yapan firmalar da vardı. Churn rate neydi sorduklarında %2 diyordum. Böyle bakıyorlar, nasıl yani %2 falan. Hani, hatta %1.49 falandı bizim, öyle bir şeydi yani attığım mailde. Bir yanlışlık mı var falan diyorlardı.
Nasıl hesaplıyorsunuz siz bunu?
Ben hesaplamıyorum. Stripe'ın panelini açıyordum. Bak abi, biz Stripe'de şirketi Amerika'da. Bak %1.49. Hani bu, churn'ümüz bu. Öbür tarafta ben onların churn'e ne kadar değer verdiğini görünce dedim ki yani aslında churn'ün çok düşükse müşteri memnun. Senden giden yok. İyi bir ürünü çözüyorsun ve büyümeye açıksın. Aslında orada sadece distribution'u çözmen gerekiyor. Yani ürünün biraz pazarlayıp müşteri buldukça yani düşük churn'le büyütme olasılığın çok daha hızlı. O yüzden ben hala öyle düşünüyorum. Mesela en az kitlede bizim churn'ümüz herhalde %2 civarında şu an. Piyasa şeyine göre çok iyiymiş %2. Hani ben güzel bir churn.
Churn'e bakış açım değişti benim zaman içerisinde. Churn'e bakış açım kayıp oranı gibi bakarken sonra product market fit kanıtı olarak bakmaya başladım. Yani ne kadar sustainable olacak bu iş? Gerçek bir problemi gerçekten iyi çözüyor muyuz sorusunun cevabının kanıtı olarak aslında churn'e bakmaya başladım. Yani işte o bahsettiğin hani new MRR eksi churn denkleminden aslında hani new MRR'dan bağımsız churn başlı başına bir şey gösteriyor. Productçı olarak da bana bir bilgi veriyor. Yani çünkü churn yüksekse, hatta hani churn'ü de biz bayağı şeyleri de bölüyorduk yani. Kim churn etti? Hangi sektörden insanlar churn etti? Çünkü o grupta churn rate'imiz daha yüksek. Demek ki o grup için product market fit'imiz seviyesi düşük. Ama diğerleri için churn aslında 0. bilmem nelerde. O zaman o sektör için gayet iyi bir product market fit var olarak değerlendirmeye başlamıştım. O zaman mesela gözüm açılmıştı açıkçası. Hani churn'e çok daha farklı baktım yani. Bir kayıp oranı havuz problemindeki aşağıdaki musluk değil de havuzu boşaltan musluk gibi hani böyle bir negatif bir konotasyonu aslında biraz daha şey, bana productçı olarak input verebilecek bir metrik o. O yüzden hani yani sen de böyle deyince hani şey dedim yani, evet doğruymuş, adam kaç tane SaaS yapıyor. Hakikaten kritikmiş yani dedim.
Ben katılıyorum o konuda yani, bence de o havuzu boşaltan musluk çok güzel bir örnek oldu. Şu an mesela yeni müşteri alımını kessek bile büyük ihtimal çok uzun bir süre böyle ürün devam edecektir. Var olan müşterimi kaybetmem herhalde 10-15 yıl alır. O da zaten lifetime sayılır yani.
Peki siz ekip olarak hani nasıl çalışıyorsunuz? Yani hedeflerle mi çalışıyorsunuz? İşte bir şeyden bahset. İşte sene sonuna kadar VoteKit'i çıkaralım falan dedin ama onun dışında böyle bir ne bileyim bir KPI'ler, metrikler vesaire, biz işte bu quarter şunu hedefliyoruz gibi böyle bir hedef kültürü var mı, yoksa biraz daha hani bugünü iyi geçirelim, hani biraz daha böyle bir hani journey odaklı bir bakış açısı mı var sizde?
O journey şeyini biz geçen seneye kadar o kafalardaydık. İşte bu senenin başından beri o startup stüdyo mantığıyla benim böyle kafam biraz değişti. Ben hani startup stüdyo modeline de bir startup gibi bakıyorum. Benim için aslında şu an yani yapmak istediğim şey o. Yani önceliğim o. Aslında Announce Kit değil, işte VoteKit değil. Şu an ben bu modeli oturtmaya çalışıyorum. Sene başından beri işte hem eksik olduğum biraz konularda hem de kendimi geliştirmek istediğim bazı konularda böyle kafa yoruyorum. İşte böyle hiring, company culture, işte bu bahsettiğin gibi performans metrikleri, işte KPI'ler, OKR'lar, aslında bir sürü var, smart metrics falan. O kadar çok literatürde bununla alakalı performans ölçüm framework'leri var ki her birine baktım, tek tek ne kadar uygulayabiliriz onları düşündüm. Yani vaktimin çoğunu bunlara harcıyorum. Hatta şu an böyle çok birkaç aydır yoğun bu şekilde people culture manager birini almak istiyorum. Çünkü şu an atıyorum OKR uygulamaya karar versek, yani ben bunu anlarken zaten yani anlamak, okuduğun zaman anlıyorsun az çok da hani pratiğe dökülmek onu 1,5-2 ay pratik istiyor. Her gün kullanman lazım. Ekibin geri kalanına da biri bunun eğitimini vermesi gerekiyor. Ben mesela kendime OKR koymayı denedim birkaç defa. Çok zorlanıyorsun. Yani ölçümlenebilir metrikler vermek bazen çok zor oluyor. Kestiremiyorsun. Onu anlamam çok uzun sürdü. Ben dedim hani böyle bir birimimiz olsun. Hem şirketteki çalışanların, bütün takımın aynı, bir de remote çalışıyoruz hepimiz farklı yerlerde. Hep beraber hissedebileceği bir ortam olsun. Hem de bunun gibi remote çalışma kaslarımızı güçlendirebileceğimiz konular üzerine böyle bir Ar-Ge şeyimiz olsun. Yani o bahsettiğin gibi metrikler, performans ölçümleri bunlardan bir tanesi. Daha orada başarılı olamadık ama ben 5 ay eğitim aldım onun üzerine sadece. İşte Silikon Vadisi'nde, Google'da, Facebook'ta, Netflix'te, Boeing'de, orada burada farklı böyle yönetim seviyesindeki insanlardan böyle kollarına katılıp onlara soru cevap şeklinde konuşmalar da yaptık. Onları nasıl uyguluyor, nasıl ölçümlüyorlar. Şimdi bazen OKR'ların iyi çıkmayabiliyor. İyi çıkmadığı zaman kötü bir şey mi değil mi? Yani işten mi çıkarıyorlar? Hani bir gösterge midir bunu falan? Buraya kadar böyle çok detaylı 5 ayımı verdim bu konuya. Şu an anladım ki bu sadece bir guide aslında. Bununla performans, yani o metriklere ulaşmadığın zaman başarısız olduğun anlamına gelmiyor. Metrikleri yanlış koymuş olabilirsin.
Bu tempo madde koyucu var. Bir şey aslında sana.
Evet. Tamamen o disiplini sağlamak için bir olay. Şu an daha yapamadık. Yani kuartırlık bir şeyimiz yok. Şu an kırılımı bekliyorum. Şöyle bir iki tane sonraki hire'ı yapacağım zaman, bir ekibimize 3-4 kişi daha katıldığında istediğim pozisyonlarda artık bunları uygulayabileceğimizi görüyorum ama şu aşamada 6 kişiyle yapamıyoruz. Yani şey bile yapamıyoruz şu anda. Hani bir kanbanımız var. Onu bile hafta başında böyle sprint tarzı kartlar açıp ilerletmeyi, sürdürmeyi planlıyoruz. Onda bile sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu kadar basit bir işte.
Abi çok sağ ol. Ağzına sağlık. Yani size de bol şans. Bence çok güzel bir yolculuktasınız. Umarım katlanarak büyür ki. Yani umarım değil, eminim zaten hani öyle olacağını. Deneyimlerini de ayrıca paylaştığın için çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim İran. Çok keyifliydi sohbet.
Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.